Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 19 Ocak 2022 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün karşınızdayız. Covid notlarım var. Her gün olduğu gibi özet geçmeye çalışacağım. Bugün dünyanın dört bir yanında omikronla ilgili vakalarda durum, gidişata yönelik haberleri aktaracağım sizlere. Küresel başlıklar var. Teknolojiden ve ekonomiden haberler var. Onları aktaracağım sizlere. Tabii Covid-19 nedeniyle milyarderleri tartışıyoruz daha sık olarak. Hakikaten servetleri katlanıyordu. En son Oxfam'ın raporunu aktarmıştım sizlere. Sürekli yıl içerisinde de geldi bu tarz raporlar. Pandemi en çok da zenginlere yaramış gözüküyor. Ama tabii bir grup milyarder de enteresan, biraz trajikomik belki demek lazım. Bizden servet vergisi alın diye de mektup yazmışlar. Dikkat çekici bir vatansever milyonerler grubu dünya çapında. Biraz her şey birbirine girmiş durumda. Davos'taki liderlere bu çağrıyı yaptıklarında belirteyim. Birazdan detayını aktarmaya çalışacağım sizlere. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Rusya ile güvenlik garantileri anlaşması görüşmelerini geçen hafta Cenevre, Brüksel ve Viyana üçgeninde gerçekleştirmişlerdi ama somut bir yanıt da vermediler. Rusya Federasyonu ısrarla somut yanıt bekliyor. Henüz yanıt ortada yok ama Amerika'dan sürekli Rusya Ukrayna'yı işgal edecek, Rusya Ukrayna'yı işgal edecek, Rusya Ukrayna'yı işgal edecek diye adeta tamtamlar çalınıyor. Bu koşullarda Antony Blinken Kiev'e gitti, Ukrayna yönetimiyle görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı, dün aktarmıştım size, Alman mevkidaşını Moskova'da ağırladı. Son notları aktaracağım. Ukrayna üzerinden bir krizin patlama riski olduğunu belirtmek gerekiyor. Ukrayna'ya silah desteğini arttıran bir Batı ile karşı karşıyayız. Rusya Federasyonu da artık bu kadar yeter diyor. Cuma günü Sergey Lavrov'la Antony Blinken'ın Avrupa'da bir ülkede, Cenevre'den bahsediliyor, görüşmesine dair bir takım açıklamalar geldi. Dikkat çekici, yani bu görüşmeler de bir şekilde devam ederken yanında tabii yazılı yanıt götürecek mi Antony Blinken diye bir soru var ortada. Bu görüşmeler yapılacakken Amerika'da Beyaz Saray'dan sürekli Rusya işgal edecek diye açıklamaların gelmesi de ayrıca manidar. Tarafların mesajları var. Bu arada tabii bu diplomaside Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışıyla işin içerisine dahil olma çabası gözüküyor Türkiye açısından da. Cumhurbaşkanı Rusya Kırım'a çöktü diye bir ifade kullanmıştı. İbrahim Kalın'ın bir takım açıklamaları oldu ve Kremlin'den de Türkiye'ye yanıt geldi. Detayını aktarmaya çalışacağım. Kazakistan'dan notlar var. Türk dış politikasından dün Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı Erdoğan. Onlarla da anlaşmalar daha çok kültürel düzeyde yapılmış gözüküyor. Avrupa'dan notlar var. Bunları aktarmaya çalışacağım. Gündemim, saatim el verdiği ölçüde notları sizlerle paylaşacağım efendim. Bugün biraz Türkiye'nin normalleşme girişimlerine bakacağız. Türk dış politikası 2022 senesine Ermenistan'la normalleşme görüşmeleriyle başladı. Cumhurbaşkanı ayrıca bu Arnavutluğu ziyaret etti. İlk ziyaret Arnavutluk'tu ve dönüşte de yaptığı açıklamaları. Daha sonradan da İsrail'le normalleşme, hatta İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi. Biraz East Med hattı, ki kimse de zaten beklemiyordu uzmanları, Amerika'nın desteğini çekmesi Atina'dan sonra İsraillere de bildirmiş Amerikan diplomasisi. Bunlarla bağlantılı tabii buna sınırlı da kalmıyor. Yani Ermenistan, İsrail, Körfez hattı. Şimdi Suudi Arabistan ziyaretine hazırlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de tabii Ukrayna krizinde Türkiye'yi arabulucu olma arzusu içerisinde görüyoruz. Bu da dikkat çekici. Türkiye'nin arabuluculuk arayışları da var. Bütün bu Türk dış politikasının öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bugün programın ikinci yarısında emekli Büyükelçimiz Faruk Loğlu'na bağlanacağız. Değerlendirmelerini alacağız. Evet, başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. Kaçıranlar YouTube, kaçıranlar pop-up'tan dinleyebilirler. Spotify'da da var. Oradan da yine Spotify üzerinden de ekseni dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linki de henüz gelmedi. Gelir gelmez sizinle paylaşacağım diyelim ve başlayalım. Evet, Covid notlarında bugün ne var? Avrupa İlaç Ajansı'nın dikkat çekici bir açıklaması var. Bizde de işte 3. doz, 4. doz aşılardan bahsediliyor. Ben şahsen oldum 4. dozumu. Tavsiye ediliyor. Sağlık Bakanı tarafından da tavsiye ediliyor. Avrupa İlaç Ajansı ise COVID-19'la mücadele çerçevesinde 4. doz aşıların bağışıklığı baskılanan hastalar için değerlendirilebileceğini, nüfusun geneli için böyle bir aşılamanın gerekli olmadığını söylemiş. Aşılama stratejisi sorumlusu Marco Cavalleri'den geldi bu açıklama. Gelecekte tekrar aşılama gerekirse bunun işte havaların soğuması, işte grip gibi bir takım grip aşıları gibi devreye sokulabileceğini söylemiş. Tabii şimdi 3. doz, pek çok ülkede de 4. doz konuşuluyor ya da geçilenler var. Dolayısıyla tabii bu aşının cinsine göre de değişiyor. Ama EMA herhalde Avrupa'da uygulanan aşıları temel alarak bir 4. doz çok da gerekli değil. Bağışıklığı baskılananlar dışında diye bir açıklama yapmış durumda. Amerika'da çeşitli üniversiteler bir araya gelmişler ve COVID-19 senaryo modelleme merkezi oluşturmuşlar. O merkez diyor ki Mart ortasına kadar Amerika'da 50 bin ila 300 bin insan hayatını yitirebilir omikron varyantıyla bağlantılı. Bu tabii hali hazırda 860 bin civarında can kaybı var. Bu durumda da hakikaten 1 milyonun üzerine çıkacak gibi bir görüntü var. Umarız böyle bir şey olmaz. Çoğunlukla da yaşlı nüfus oluşturuyormuş verdikleri bilgilere göre 1/4'ünü. Almanya'da 112.323 vaka, yine rekor, günlük rekora imza attılar. Fransa'da 464 bin vaka 24 saatte. 375 can kaybı var. Belçika'da bir de alt varyanttan bahsediyorlar. Bu Flamanca çıkan gazetelerde yer almış. Omikron yayılıyor. Bu bir Leuven Katolik Üniversitesi'nden biyoistatistikçi bu türden bahsetmiş. Omikron'un ilk versiyonuyla aynı tekniği kullanarak tespit edilemediğini belirtiyorlar. Bu dikkat çekici bir şey tabii ki. Böyle çeşitli vakalar değişimini gördükçe hepimiz dikkat kesiliyoruz. Alt versiyon bağışıklık sisteminden kaçabilmesi manasında da bunun altını vurguluyorlar. Bulgaristan bu arada tabire Türkiye'de TL yerlerde süründüğü için, paramız değersizleştiği için giderek biliyorsunuz sınırlardan, sürekli Türkiye'nin sınırlarından gelip alışveriş yapıp gidiyorlardı. Bulgaristan'da böyleydi. PCR zorunluluğu başlayacak diye stok alışverişi için Edirne'ye akın etmişler efendim. Çünkü 72 saat öncesinden bir PCR testi ibraz etmeleri gerekeceği için önceden harekete geçmişler. Türkiye stoklama ülkesi haline maalesef gelmiş gibi gözüküyor. Rusya'da 1682 omikron vakası tespit etmişler. Yine bir 20-30 binler civarında omikronun da yayılmasının etkisi ne kadar bilmiyoruz ama biraz düşmüş çünkü 16 binlere Rusya'da. Ama 1682 diye açıkladılar omikron vakalarının, sadece omikron vakalarının sayısını. 69.658 Türkiye'de son 24 saatte vaka tespit edildi. 157 can kaybı açıkladı Sağlık Bakanlığı. Karantina, PCR vesaire bu uygulamalar en son alınan kararları savunuyor. Sağlık Bakanı, yine bilim kurulu toplantısı vardı dün. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması uygulamasına devam edilecek dedi. Hatırlatma dozunu da işte omikron varyantına karşı tedbir olarak yapıyoruz diyor Fahrettin Koca. Evet, korona dünyasından Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yine çıktı, konuştu. Şimdi bu sefer tweetler konuştu derken tweet artık tweet atmak da bir çeşit konuşmak oluyor. Doğum oranları ile ilgili kaygılarını iletmiş efendim. Demiş ki yani çok daha fazla endişelenmemiz lazım. Çünkü dünya için yeterli insan yoksa Mars için kesinlikle yeterli olacaktır. Adamın düşünce biçimine bakar mısınız? Mars'a götürecek insan az. O yüzden nüfus artışı lazım diyor. Halbuki dünya nüfusu hiç fena değil vallahi. Yani enteresan bu yayılmacı mantıkla düşünen insanoğlu böyle değişik bir perspektife sahip oluyor diyebiliriz. Tonga'da Pasifik'teki adalar ülkesi Tonga'da denizaltı yanardağının patlaması büyük bir faciaya yol açmış gibi gözüküyor. 14 Ocak'ta gerçekleşmişti. 3 kişi hayatını yitirdi. Sınırlı kaldı ölü sayısı ama adalardaki pek çok köy görüntüler gelmeye başladı. Yaşanmaz hale gelmiş durumda. Yani yardım da talep ediyorlar tabii ve çevre ülkelerde de sıkıntılar var. Peru'da bayağı bir çevre felaketi yaşanmış gibi gözüküyor. Kıyılarda petrol sızıntıları nedeniyle olduğunu söylüyorlar Peru'da. Bu Amerika'da 5G tartışmaları daha tabii yakından bakmak lazım. Telekomünikasyon şirketleri 5G'ye geçişi erteleme çabası içerisinde telekomünikasyon şirketleri geçmek istiyor. Havacılık endüstrisi karşı çıkıyor. 2 haftalık bir erteleme vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılmış bu cepheye. Ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları bunun potansiyel riskleri yüzünden 5G'nin uçuşların askıya alındığını duyurmuş. Daha Amerikalılar da geçemediler ama büyük tartışmalar var orada. Havayolları şirketleriyle bu AT&T ve Verizon müzakereler yürütüyorlar. Hakikaten enteresan bir hikaye bu 5G hikayesi. Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesine çıkmış. Federal İstatistik Ofisi fiyat artışlarına dair 2021'in Aralık ayı ve yıllık verileri paylaşmış. %52.2 Kasım ayında çıkan rakam. %5.2'ye çıkmış. Bir tık artmış ama bu tabii son 30 yılın en yüksek seviyesi anlamına geliyor diyorlar. Yani Türkiye ile biz kıyas bile yapamıyoruz. Bizim durumumuzun ne kadar vahim olduğunu siz zaten her gün sokağa çıkan benzin dolar artmadan benzin artışıyla depo doldurmaya çalışan insanlar olarak siz zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Efendim pandemi, bu COVID-19 pandemisi en çok da milyarderlere yaramıştı. Elde ettikleri karların %100 arttığı yolunda milyarderlerin. Hatta işte kimileri bir aşıları bile halledebilirdik dünyanın aşılama sorununu diyorlar haliyle. Dünyanın tabii yoksulları daha da yoksullaşmış vaziyette. Hükümetler devletçi politikaları uyguladılar. Kurtarma paketleri yaptılar ve halktan ziyade tabii şirketlere yardım ettiler. Ekonominin motorlarını döndürebilmek için önceliği daha çok şirketlere tanıdılar. Zaten bu tarz krizlerde 2008'de de görmüştük. Hemen şirketler kurtarılıyor. Sistemin bekası onu gerektiriyor. Bu arada da insanlar alım güçleri sınırlı. Çalışmak emeğini emek harcayarak çalışarak yaşamak durumunda kalanların durumları böyle değil. Şimdi dünya çapında 9 ülkeden 100'ü aşkın milyarder demek lazım herhalde. Bir grup vatansever milyarderler grubu. Bir çağrı yapmış Davos daha doğrusu sanal zirve yapılıyor ama Dünya Ekonomik Forumu zirvesi. Pandeminin acısını bizden çıkartın diyorlar, böyle ironik, servet vergisi alın diye süper zenginler. Pandemi sonrası toparlaşma sürecine bizim de bir katkımız olsun demişler. Derhal biz zenginleri vergilendirin diyorlar. Bilmiyorum Türkiye'de hangi zengin ne kadar vergilendirebilir, doğrusu çok tartışmalı. Genellikle biz vergilendiriyoruz efendim. Diyorlar ki mevcut vergi sisteminin adil olmadığını biliyoruz, çok şahane. Tabii adil değil. Şirketlerin, ya bırakın vergilendirmeyi, onların kredi borçlarının şak diye bir kalemde silindiği bir memlekette yaşadığımız için bizim açımızdan tabii daha manidar bu açıklamalar. Pandemi sırasında bizim servetimiz arttı demişler ama dürüst olmak gerekirse çok azımız vergiler yoluyla adil bir katkıda bulunduk demişler efendim. Ve buradan yola çıkarak yani hükümetleri uyarıyorlar, bizden servet vergisi alın diye. Türkiye'de de bir tartışma başlasa fena olmaz, zenginler biraz servet vergisi ödeseler. Bu yoklukta bir torbayı bile dolduramıyorsunuz artık, inanılmaz uçmuş durumda enflasyon. Evet, gelelim küresel politikalara. Şimdi tabii Ukrayna üzerinden kopartılan kriz bitmiş değil. Rusya Federasyonu artık 30 sene sonra NATO çevrelemesi yeter bu kadar, daha atacak yeri hiçbir adım kalmadı diyerek güvenlik garantileri anlaşması sunmuş idi Batı'ya. NATO'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, NATO'nun patronu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin rızası olmadan NATO'dan herhangi bir karar çıkma olasılığı zaten yok, hepimiz biliyoruz. Şimdi böyle bir şekilde bir diplomasi hızlanıyormuş gibi bir tablo olduğunu söylemek gerekiyor. Ukrayna'ya silah yardımını devam ettiriyorlar. Britanya'nın hafif tank savar araçları savunma amaçlı olarak Ukrayna'ya ulaşmış. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kuzey Akım 2 Rusya'nın eylemleriyle uyumlu değil, onu iptal etmek lazım şeklinde bir açıklama yaptı. İçten içe gerçekten Donbas bölgesinde, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bir savaş kışkırtılmaya çalışıldığı hissiyatını pekiştirecek gelişmeler var. CIA'nin Ukraynalı paramiliterleri Amerika'nın güneyinde eğittiği yolunda Yahoo News'un haberi vardı, aktarmıştım ben sizlere. Ya işte savunmak için bir şey olursa demişler idi, hatırlayalım. CIA direktörü William Burns, aynı zamanda Moskova'da büyükelçilik yapmış bir isim, geçen hafta Kiev'i ziyaret etmiş, hem devlet başkanı Zelenski ile hem istihbarat yetkilileriyle bir araya gelmiş. Epeydir planlanıyordu diyorlar. Tam da böyle Amerikalı senatörler falan da akın ettiği bir dönemde bu ziyaret gerçekleşmiş durumda. Tabii Rusya bu özellikle Ukrayna'nın silahlandırılması, NATO'nun yani Amerika tabii Kore'ye nasıl gitti? Önce danışmanlar ve silah yardımıyla, yani öyle pat diye Irak'taki gibi, bu Bush yönetim dönemindeki gibi biz dalıyoruz işgal ediyoruz. Var tabii Amerika'nın böyle çok örnekleri var ama yani bunun dışında örnekleri de var. Önce bir müttefik ülke, oradaki iktidar değiştirilerek müttefik bir yapı konuluyor. Sonra danışmanlar, askeri yardım yapılıyor. Sonra zaten orada savaş patlak verince Amerika gidiyor oraya şeklinde bir temel izlek var. Bunun da büyük bir risk yarattığını söylüyor Rusya Federasyonu. Bu arada Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Atlantik Köprüsü adlı bir örgütün, bu arada Transatlantik başında kendisi, NATO ve AB'nin hiçbir zaman Rusya için tehdit arz etmediğini savunmuş. Çok enteresan. Peki o zaman NATO, niye NATO hala var? Çünkü Sovyetler Birliği yok. Kime karşı var? Niye sürekli olarak bütün doğuya doğru genişlemeyi sürdürüyor? O ülkede üyemiz olacak, bu ülkede üyemiz olacak diyor. Anlayamadık yani açıkçası. Niye silahsızlanma anlaşmalarından çıkıyorlar falan? Hiç bu soruları tabii sormamış kimse. O da konuşmuş böyle. Dün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki çıktı bu Amerikalıların son dönemdeki enteresan söylemi. Yani genelde Amerika her yeri işgal ettiği ve her yere müdahale ettiği için insan Allah Allah filan diye de bakıyor doğrusu. Açık konuşayım demiş, durum çok tehlikeli demiş Psaki, Beyaz Saray Sözcüsü. Rusya'nın her an Rusya'ya Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Sürekli aynı cümleyi her gün kuruyorlar. Sanki böyle hani papatya falı açarken biz bunu diyelim de şeklinde bir taktik. Ama bir yandan tabii Avrupalı ortaklarıyla temastayız diyor. Telefonda görüşmüştü Antony Blinken'la Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı. Cenevre deniliyor ya da Avrupa'da başka neresi olur? Rusya tarafından henüz net bir yer belirtilmedi ama görüşecekler diye bekleniyor. Yani görüşme öncesi mi Rusya saldıracak diye bir böyle şeyleri söylüyor, onu anlamak mümkün değil. Tabii şimdi önce Rusya Dışişleri doğruladığı hazırlık çalışmaları, aktif hazırlık çalışmaları yapılıyor Cuma günkü görüşme için dedi. Ve Bu hafta böyle biraz temaslarla geçecek gibi gözüküyor. BM'den açıklama geldi. Lavrov'la Blinken'ın cuma günkü görüşmesinden sonra gerilimin düşmesini umuyoruz falan diye. Blinken öncelikle Kiev'e gitti. Oradan Almanya'ya gidecek. Sonra da Lavrov'la görüşecek. Öyle anlıyoruz. Blinken Kiev'de Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yapmış. Diyor ki barışçı yolu Rusya izlemeli. Eğer Putin diplomasiyi izlemezse bunun sonuçlarıyla yüzleşmeyi seçecek. Aynen tehdit etmiş. Yaptırım uygularız, onu yaparız, bunu yaparız. Acaba ne yaparlar tabii, o da ayrı bir. Onun için de papatya falı açmak gerekiyor mu? Emin değilim. Olası adımları da tahmin edebiliyoruz tabii. Rusya'nın sınırları, kendi sınırları içerisindeki askeri hareketliliği yine sorgulamış. Yani enteresan tabii. Bir ulusun başka bir, şu en ilginç lafı Amerikan Dışişleri Bakanı'nın, bir ulusun başka bir ülkenin sınırlarını zorla değiştiremeyeceği gibi çok temel ilkelere meydan okuyor Rusya demiş. Yani şimdi son 30 yıllık tarih Amerika'nın ulusların sınırlarını zorla değiştirdiği, ulusların içerisinde özerk bölgeler yarattığı, yaratmaya çalıştığı bir tarih. Çok enteresan cümleler doğrusu bunlar. Bir tane de gazeteci çıkıp Sayın Blinken siz şurada şurada şurada şurada ne yaptınız diye de sormuyor. Çok acayip hakikaten. Bir de şöyle bir şey, bu ilkelerin, hani bu ilkeler, bu arada nedir bu ilkeler? BM şartından mı bahsediyor? Çünkü bahsedemez BM şartından. Çünkü o zaman Amerika'nın BM kararlarını alenen ihlal eden, en son işte Libya, Suriye, yani en yakın örnek, o kadar çok eylemi var ki herhalde onun için BM'ye atıf yapamıyor. İlkelerin cezasız ihlal edilmesine izin verirsek Pandora'nın kutusunu açacağız diyor. Ne demek istiyor? Doğrusu anlamak çok mümkün değil. Yani Amerika bütün bu adımları BM kararları doğrultusunda yapmış olsa haklı diyeceğim. Ama öyle bir şey yok ortada. Yani bir tek Amerika mı BM kararlarına uymadan istediğini yapabilir demeye çalışıyor. Özeti o oluyor çünkü. Bu arada Rusya hiçbir sebep ve provokasyon olmadan hareket ediyormuş. Yani tabii Ukrayna'da Maydan darbesi nasıl oldu da yapıldı da kimler karıştı falan diye insan bir düşünüyor doğrusu. Evet, dün tabii Sergey Lavrov Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'la da görüştü. Yüz yüze görüşme ilk Moskova'da yapıldı. Uluslararası meseleler, güvenlik garantileri, NATO eylemlerinin Rusya Federasyonu için kabul edilemez olduğu aktarılmış. Bir de Minsk Anlaşması'nın tüm maddelerinin üzerinden geçilmiş. Tabii bu Minsk Anlaşması bir yılan hikayesine dönüyor. Bir takım ülkeler atılıyor, Rusya ile Ukrayna'yı uzlaştırmaktan bahsediyorlar ama Minsk Anlaşmaları Ukrayna, Kiev yönetimi ile Donbas'ta Rusya Federasyonu'nun resmen tanımadığı Donetsk ve Lugansk özerk cumhuriyetleri arasında yapılmıştı. Fransa, Almanya ve Rusya'nın kolaylaştırıcısı olduğu süreçte. Dolayısıyla Minsk anlaşmalarını Rusya uygulasın demenin açıkçası hiçbir anlamı yok. Rusya'yı bağlayan anlaşmalar değil. Onu belirtmek gerekiyor. Şimdi Sergey Lavrov ortak basın toplantısında Annalena Baerbock'la Rusya Federasyonu ordusu Rusya toprakları sınırları içerisinde istediği yere konuşlanır. Bunu kendisine izah ettim demiş Alman dışişleri. Biraz deneyimsiz bir dışişleri bakanı olduğunu belirtmek lazım. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Somut adımlara, somut işlere ve ortaklarımızın atacakları somut adımlara göre hareket edeceğiz. Doğal olarak vereceğimiz tepkiyi belirleyeceğiz demiş. Bir de tabii Alman hükümeti biliyorsunuz çok basın özgürlüğü vurgusu yapar Almanya ama Russia Today'in Almanya versiyonunu kapattırdılar alenen. Hatta YouTube yaptı canım diyorlar ama pek öyle değil, kazın ayağı açıkçası. Tabii bu iş narrative'i belirleme işidir. O narrative'i belirlemiyorsanız ve kapattırıyorsanız o zaman sansürcülük yapıyorsunuz demektir. Başka da anlamı yok efendim. Sergey Lavrov eğer gereken adımlar atılmazsa biz de Rusya'daki Alman gazetecilere misillemeyi aynı şekilde yapacağız demiş. Bu arada Rus Gazetecileri Birliği de Alman Dışişleri Bakanı'na bir mektup sunmuşlar durumu anlatan. Şimdi Rusya diyor ki aman Donbas üzerinde artık gerginliği azaltın, arttırmayın diyor. Bu arada Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanlığı diyelim açıklama yaptı. Halk Gücü Başkan Yardımcısı aynı zamanda Edward Basurin. Ben de Donbas'a gittiğimde kendisiyle görüşme fırsatı bulmuştum. Ukrayna ordusunun sağ sektör militanlarını yeni bir grubunu cephe hattına getirdiğini söylemiş. Bu sağ sektör 2014 Maydan darbesi sırasında çok konuşulmuştu. Hatta BBC onları haber yapmak zorunda kalmıştı. Gerçekten bildiğimiz Bandera'dan esinlenen neo-naziler güvenlik aygıtlarında da çok etkili oldular son 7 senedir. Kışkırtıcı eylemler Pavlopol yerleşim noktasının yakınlarında sağ sektör gönüllü Ukrayna kol ordusu varlığı diyorlar. Şimdi tabii Rusya'nın bakış açısından NATO Ukrayna'yı ele geçirmeye çalışıyor, işgal etmeye çalışıyor ve bunun için de neo-nazi bir yönetimi kullanıyor. Bütün Ukrayna halkı elbette ki neo-nazileri desteklemiyor ama iktidarı ele geçirmek bağlamında bakarsak böyle bir bakış açısı olduğunu belirtelim. Sergey Narishkin, Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi Direktörü, bu arada Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşandığını söylemiş Ukrayna'da bir Moskova'da sergi açılışı sırasında. Donbas'taki sivillerin maruz kaldığı insanlık dışı koşullardan yola çıkarak bana öyle geliyor ki demiş, bu bir tür zaman makinesi bizi Nazi işgalinin en korkunç yıllarına, Sovyet Ukrayna'sının da dahil olduğu işgal altındaki Sovyet topraklarına, binlerce sivil insanın yok edildiği döneme götürdü diyor. Tabii bu sürekli Kiev sokaklarında yürüyen aşırı sağcı banderistler gerçekten de Nazilerden esinleniyorlar ve çok ciddi, başta Yahudiler olmak üzere çok ciddi katliamları ile anılıyorlar. Böyle bir vurgu yapmış durumdalar. Evet. Rusya diplomatlarını tahliye etti diye New York Times'ta haber vardı. Zaharova keşke bize sorsalardı demiş. Tahliye edilmedi demiş. Konsolosluklarla ilgili bilgi vermemiş ama bu sözünü ettiğim aşırı sağcıların Rus temsilciliklerini tehdit ettiğini söylüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü radikaller diye dile getirmiş. Şimdi bakalım ne olacak cuma günkü görüşmelerde, ama Putin bir yandan da Çin lideri Xi Jinping'le Şubat başında yapacağı görüşmelere hazırlanıyor. Pekin, Beijing olimpiyatları için gidecek açılış törenine. Pandemi falan da olduğu için sıkıntılı bir başlık. Sergey Lavrov da 3 Şubat'ta Çin Dışişleri Bakanı'yla görüşecekmiş efendim. Rusya, Çin ve İran bu arada Basra Körfezi'nde ortak tatbikat düzenleyeceklermiş. Onu aktarmış olayım. Bir de Suriye yönetiminden bir heyet Kırım, Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım bölgesine gitmiş ve liman anlaşmaları yapmışlar Laskiye ile ilgili. Kazakistan, son Rusya barış güçleri de kolektif güvenlik anlaşması örgütü şemsiyesi altında Kazakistan'a giden güçler de ülkeden ayrılmışlar. Parti parti çekilme olmuş idi. 5 ülkeden barış güçleri bulunuyordu. Son birliklerde yola çıkmış. Almatı'da sokağa çıkma yasağını kaldırmışlar. Eski başkenti Kazakistan'ın OHAL de sona ermiş. Ama Baykonur, burada Rusya'nın uzay üssünün de bulunduğu bir kent burası. Orada terör saldırısı tehdidinin devam ettiği yolunda kent yönetiminden yapılan açıklamalar var. Belarus lideri Lukashenko'nun açıklamaları var. Orada da Aralık ayında anayasa taslağını yayınlamışlardı. Eylül'de bir referandum, anayasa değişikliği referandumu planlanıyor Belarus'ta. Kazakistan'dakinin benzeri olayların tekrarlanmasına karşı Lukashenko uyarıda bulunmuş. Bizim kendi önlemlerimizi kendimiz almamız lazım. Yoksa hakikaten Ukrayna gibi ortalık dağıtılabilir demiş. Ukrayna başlığı altındaki gelişmeler böyle özetlenebilir. Bunun bir de Türkiye tarafı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk dönüşünde bir takım açıklamalar yapmıştı. Rusya Kırım'a çöktü bir ifade kullanmıştı. Sonra bir de bir yerin toprağını işgal edeyim mantığıyla bu işler yürümez diye bir açıklama yapmıştı. Gerçekten çok dikkat çekici ve Rusya'yı Suriye'de de neredeyse işgalci güç olarak çekilmesi gerektiğini söyledi Erdoğan. Tabii Türkiye ne yapıyor diye de bir soru herkesin aklına düşmüş durumda. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bir düşünce kuruluşu Circle Foundation'ın Ukrayna ve Avrupa güvenliği ile ilgili paneline katılmış. Burada dikkat çekici mesajlar vermiş. Hem Türkiye'nin hem Rusya ile hem de Ukrayna ile konuştuğunu söylemiş. İbrahim Kalın her ikisini de Türkiye'ye davet ettiğini söylemiş. Türkiye'nin arabuluculuğunda sorunların çözümü daveti yaptığını, Türkiye'nin her rolü üstlenmeye hazır olduğunu dile getirmiş kendisi. Erdoğan ilk başta birkaç hafta içerisinde Kiev'e gidecekmiş Zelenski ile görüşmek için. Genel olarak Türkiye endişeyle takip ediyor diyor. Türkiye'nin NATO üyeliğinin altını vurguluyor. Geleneksel savaş olmaz ama buralarda başka bir şeyler olabilir gibi bir takım gerilla savaşı mı kastediyor? O aşama geçti 2014'te. Acaba Ukrayna'yı biliyor mu İbrahim Kalın diye düşünüyorum doğrusu. Rusya ile Batı İttifakı arasındaki bu diyaloğun Ukrayna meselesinin baskısı altında gerçekleştirmesinin gerçekten çok ters olduğu gibi çok enteresan da bir saptaması var. Zaten Batılılar olayı Ukrayna üzerinden patlatmış durumdalar. Dolayısıyla ne demek bu çözemedim. Yani bir de bütün sebep Kırım'ın ilhakı diyor. Tabii yani kendisine 2014'teki gelişmeleri herhalde bir daha okumasını tavsiye etmekte fayda var. Sivastopol Karadeniz filosunun merkezi, orada Rusya'nın ve çok kısa bir süre önce 2014 olayları başlamadan önce Rusya kiralama anlaşması yapmıştı. Çok da büyük bir bedelle, hatta Vladimir Putin yakınmıştı. Yani bir yeri işgal edecek bir ülke niye 50 yıllığına kiralama anlaşması yapsın? Demek ki olayların, meydan olaylarının patlak vermesi, düşünebiliyor musunuz? Ukrayna'da yönetim değişmiş ve kiralama anlaşmasını iptal etmişler. Bir ülkenin koskoca bir filosunu yersiz bırakmışlar. Ayrıca işin tarihi kısımlarına falan girmiyorum. Onları defalarca da anlattık. Kırım zaten 1954'e kadar idari olarak, federal birim olarak Moskova'ya bağlıydı. Hruşçev Ukrayna'ya hediye etmişti kısmına. Ayrı bir dava. Teknik olarak ve çıkarlar bağlamını bilmiyorum. Türkiye teslim eder miydi öyle bir limanı diye de sormak lazım tabii İbrahim Kalın'a. Evet, böyle bir vurgu yapmış. Bir de tabii maksimalist, yayılmacı yaklaşımlar ve taleplerden kaçınmanın çok önemli olduğunu söylemiş İbrahim Kalın. Hakikaten enteresan. Yani böyle Libyalara falan uzanmak dediğimiz hiç maksimalizm, yayılmacılık nasıl oluyor yani? Hakikaten ilginç bir formülasyon. Şimdi Kremlin'den bugün açıklama geldi. Dmitri Peskov'a soru üzerine açıklama bu arada. Putin'i ve Zelenski'yi davet etmek bakımından Ankara eğer Ukrayna yönetimini altına da imzayı kendileri atmışlardı Minsk anlaşmalarında. Bu anlaşmaları uygulamaya teşvik ederse bundan sadece Rusya Federasyonu memnuniyet duyacaktır diyor. Tabii Türkiye'nin de dünyada anılan bir takım sorunları olduğu için Donbas bölgesine açık özerklik veren bu anlaşmayı Kiev'e kabul ettirebilirse eğer Ankara gerçekten çok büyük bir başarı olacağının altını çizmekte fayda var. Bu arada Rusya Büyükelçisi Alexey Yerhov Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı ile görüşmüş. İhsan Şener, o da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan yönetiminin çağrısıyla Kazakistan'a gidince, ki terk etti biliyorsunuz hemen 20 yıl kalmadılar. İşgal ediyor Rusya diye açıklama yapmıştı. Yerhov'la görüşmüş, yanlış anlaşıldım demiş. Böyle bir durum. Efendim Birleşmiş Milletler Almanya eski başbakanı siyasete veda eden Angela Merkel'e bir görev önermiş. Küresel kamu malları ile ilgili üst düzey bir kurula başkanlık etmesi, Merkel teşekkür edip reddetmiş bunu. Tam da ne içeriğinin ne olduğunu da pek anlayamadım açıkçası. Çevre, güvenlik, ticaret gibi konularla ilgilenecek bir kurul gibi bir şey söylüyor. Acaba mekanizma mı yaratacaklar Merkel için, ama kadın hakikaten reddetmiş zaten. Daha önce BM acaba lideri, yine BM genel sekreteri oldu. Genellikle liderler öyle yapıyorlar. BM genel sekreterliği koltuğuna sıçrayıveriyorlar. Norveç'te 2011'de hem Oslo'da hem Utøya adasında 77 gencecik insanı katleden aşırı sağcı, o da neonazi, Anders Behring Breivik. Şartlı tahliye duruşmasına çıkartıldı dün. Mahkemede yargıçlara bir güzel nazi selamları vermiş. Irkçı söylemlerde bulunmuş. Büyük olasılıkla bırakmayacaklar ama 10 yılı da bitti işte. Britanya'nın ergen başbakanı diyeceğim Boris Johnson, bu herkes 20 Mayıs'ta kısıtlama altındayken başbakanlıkta partileyen isim özür de dilemişti ama ben bilmiyordum hiç ya, bunun çalışmayla alakalı olmadığını söylememişlerdi bana filan diye. Bilseydim yani mümkün mü böyle bir şey diye kıvırmış açıkçası, gerçekten çok komik söylemleri. Evet, şimdi konuğumuzu arayalım yavaş yavaş. Emekli Büyükelçimiz Faruk Loğlu ile konuşacağız şimdi. Türkiye Ermenistan'la uçuşlar başlıyor Şubat başında. Türkiye'den de açıklamalar yapılmış durumda. Amerika İsmet'te ağırlığını koymuş gözüküyor. Her ne kadar hiç kimsenin gerçekleşeceğine çok inanası olmasa da Yunanistan'dan sonra İsrail yönetimine de bildirimde bulunmuşlar. Biz desteklemiyoruz hem çevresel meseleler filan gibi. Türkiye çok memnun tabii bütün bu durumlardan. Tamam, konuğumuz bağlanmış. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri ile bir swap anlaşmamız var yine. Swap dediğiniz, Habire borçlanıyoruz işte. 5 milyar dolarlık 3 yıllık süreyle bir swap anlaşması var. Böyle bir çerçeve var hakikaten Türkiye açısından ve Sırbistan'la da yine dün Aleksandar Vučić'i ağırlamıştı. 4 anlaşma imzalamış bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı Bosna Hersek'te krizin aşılması için uluslararası camia ile hareket etmemiz lazım. Bir araya getirmemiz, Sırbistan'da seçimler var. Sonrasında bütün üçlü başkanlık konseyini bir araya getirmekten bahsediyor. Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşmeye girişirken Balkanlarda da bir ara buluculuğa, yani Ukrayna ve Rusya arasında ayrı nasıl olacak onu tam anlayamadık ama bir de Balkanlarda da bir ara buluculuk arayışı olduğunu anlıyoruz. Ve hemen konuğuma dönüyorum. Emekli Büyükelçimiz Faruk Loğlu telefon hattının diğer ucunda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkür ediyorum Ceyda Hanım, hoş bulduk.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Gerçekten hareketli başladık 2022 senesine. Uluslararası planda da öyle, Türk dış politikası açısından da. Geçen seneden bu yıla taşınan bir normalleşme başlığımız var. Hakikaten de bir körfez hattıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'dan sonra. Mısır'da süreç çok da iyi ilerlemiyor anladığım kadarıyla, ya da ağır gidiyor diyelim ama özellikle Türkiye'nin ucuz varlıklarının uluslararası planda arttırmaya çıkartılması maalesef gibi bir resim eşliğinde böyle bir değerlendirmeyi tabii onların yaptığı açıklamalar olduğu için söyleyebiliyoruz. Başlamıştı şimdi Suudi Arabistan, hemen haberleri gelmişti. Cumhurbaşkanı Şubat'ta gidecek. Ermenistan'la uçuşlar başladı ama süreç nasıl gidecek tam da bilemiyoruz. İsrail ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın tekrarladığı, İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelebilir söylemleri var. İSTMED dediğimiz bu girişim, gerçi uzmanlar zaten gerçekleşecek gibi bir şey değil diyorlardı. O dondurulmuştu. Böyle sanki Türkiye'nin bir normalleşme sürecini rayına oturtmaya çalışacağı bir yıl gibi bir manzara var. Katılır mısınız? Bu normalleşme başlığı ne anlama geliyor bizler açısından?
Öncelikle şu normalleşme kavramı bana biraz ilginç geliyor. Çünkü evet, bir noktada bir itirafmış gibi. Yani şimdi normalleşiyor isek bundan önceki durum anormaldi. Bu anormalliği de bu kadar uzun sürme yeteneğini gösteren başka bir ülke herhalde olmamıştır. Evet. Demek lazım. Şimdi evet, bu normalleşme nedenlerine baktığımız zaman sorunlu. Ama sonuç verdiği takdirde her şeye rağmen olumlu olabilecek bir süreç diye görmemiz lazım. Ben normalleşme yerine ilişkileri onarma kavramını tercih ederim. Evet. Şimdi nedenleri, iki türlü neden var Türkiye yönetimini, Türkiye'deki iktidarı bu yönde adımlar atmasını mecbur kılan. Mecbur kılan bence birincisi ekonomik kırılganlık, ekonomik durum, para yok, kasalar boş. Onun için yani her tarafa böyle özellikle parası olan işte Körfez ülkeleri, Arap, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'la zaten iyiydik ama Katar'a da iyice açıldık. Dediğiniz gibi Balkanlar'da bir hareket var. Bunlar da Ermenistan'ı söylediniz. Şimdi nedenlerine baktığımız zaman dediğim gibi birincisi ekonomik sıkıntılar. Türk ekonomisi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. İkincisi giderek siyasi planda zemin kaybettiğini gören, gördüğünü belki ikrar etmese de, yani teslim etmese de, bunu objektif olarak gören, zemin kaybettiğini gören bir iktidar var. Bu zemin kaybetmede bir en geç 2023'te yapılması gereken seçimler ışığında bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ekonomik sebepler ve siyasi sebepler bu iktidarı, Türkiye'yi dışarıda öncelikle para bulmak ve kasaları doldurmak için adımlar atmaya yöneltiyor. İkincisi de yani siyaseten ekonomik arayışları bir sonuç verirse buna kendisine siyaseten de yardımcı olacağını düşünüyor.
Evet. Peki şimdi mesela Mısır'la bir normalleşme başlamıştı ama nasıl ilerlediğini çok anlayamıyoruz. Hep bir şekilde istihbarat üzerinden başladı. Böyle bizim tabii geleneksel olarak eskiden bildiğimiz Dışişleri Bakanlığı içerisinde bu işin uzmanı olan kadroların hassasiyetle işin tarihine hakim kadroların yürüttüğü, çerçevesini çizdiği, tabii ki hükümet yürütüyor ama çerçevesini çizdiği bir takım girişimler geçmişte oldu. Tabii herhalde bu kadar şey açılmadığı için bu tarzda olmadı. Cumhuriyet kuruluşundan beri bir takım kritik dosyalar üzerinden demek lazım. Daha doğru olur daha doğrusu. Bu işin stratejisine baktığımız zaman nasıl bir strateji görüyoruz? Tırnak içerisinde hükümetin sunduğu normalleşme başlığı ya da sizin ifade ettiğiniz ilişkileri onarma bakımından. Nasıl bir stratejik çerçevesi dikkatinizi çekiyor bunun?
Şimdi bu onarma sürecine baktığımız zaman özellikle Mısır açısından ben Mısır'la bu arayışta fazla bir ilerleme kaydedildiğini düşünmüyorum, göremiyorum, değerlendiremiyorum. Çünkü bu da paldır küldür bir açılım, ilişkileri onarma atılımları çerçevesinde ağır yaralar açılan Mısır'la ilişkilerimizi bir çırpıda onarmak için yeterli olmadı, olamazdı. Çünkü Mısır daha sakin, çok da sorunlu durumlarla karşı kalmış bir ülke. Ama Türkiye'nin özellikle işte Müslüman kardeşler, ondan sonra El Hasar şeyhine yönelik ağır suçlamalar, bunlar Mısır kamuoyunda ve Mısır yönetiminde çok derinde yaralar açtı. O nedenle Mısır'ın bu süreç dışişleri, yani klasik anlamda, geleneksel anlamda dışişleri bakanlıkları tarafından yürütülmüş olsaydı bunun ön hazırlığı, ön çalışmaları çok daha sağlıklı yapılır ve daha hissedilir, ilerlemeler kaydedilebilirdi. Ama böyle en üst seviyede, siyasi seviyede açıklamalar yaparak işte Mısır'la ilişkilerimiz tekrar tırnak içinde normalleşecek şeklinde bir açılım. Temaslar devam ediyordur. Yani hiçbir ilerleme olduğunu olmadı da diyemem çünkü birebir öyle bir istihbarat bilgim yok. Ama Mısır'ın çok bu işi çok yavaştan alacağını ve işte bir takım talepleri oldu. Buna karşılık Türkiye İstanbul'da Müslüman kardeşlerin televizyon bilmem sahil yayınlarını kesme durumunda kaldı ama Mısır'ı tam olarak ikna ettiğimiz, tatmin ettiğimiz ve gönlünü aldığımız şeklinde bir yorum yapmak bana göre çok erken.
Mısır zaten Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la politikalarını çok uyumlaştırmış durumda. Özellikle yeni enerji anlaşmaları. Yani siyasi sonuçlarını çok göremiyoruz sanki. Efendim şunu aslında kastediyorum bir parça hep. Yüksek düzeyde bir takım siyasiler bu tarz bu normalleşme girişimlerinin işaretlerini, açıklamalarını yapıyorlar. Siyasi çizgide ne değişiklik olduğu meçhul bir biçimde. Ve ama bunun somut bir karşılığı da çok fazla görülmüyor. Şimdi Ermenistan'da da özel temsilci atandı ama dosyalar hemen hemen aynı dosyalar. Bu bağlamda söylüyorum aslında, yani işin hakikaten dışişleri bürokrasisi açısından yürütülmesi belki biraz değişik bir durum yaratabilirdi. Biraz siyasi yürütülmesi mi işleri tıkıyor diyeceğim. Çünkü Cumhurbaşkanı, şimdi İsrail de aynı şekilde ekleyeyim hemen, yani geçmişte çok bir İsrail'le normalleşme olacak deniliyordu. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı gelecek vurgusu yaptı Erdoğan. Hep yine bir siyasi açıklamalar, perde arkası bir şekilde hazırlanmış mıdır, ne dersiniz?
Hayır, ben yani benzer bir durumu İsrail açısından da görüyorum. Evet, yüksek seviyede açıklamalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, devlet başkanının Türkiye'ye geleceğini söylüyor. İsrailler inkar etmediler. Ama bu tür yani ilişkilerin dibe vurduğu bir yerde dipten çıkmak için dipten başlayarak, yani alttan başlayarak yukarı doğru gitmek lazım. Oysa şimdi gerek Mısır, gerek İsrail, hatta Ermenistan'la bile yukarıdan aşağı doğru bir onarma arayışı içinde Türkiye. Bunun da sebeplerini biraz önce açıkladım. Ekonomik ve iç siyasi ihtiyaçlar. Evet. Şimdi İsrail'le ilişkilere bakınca Türkiye'nin İsrail bakımından önem ve konumu eskisi gibi değil. Eskiden sadece Türkiye vardı bir böyle büyük Orta Doğu bölge ülkesi, Müslüman nüfusu Müslüman olan, çoğunlukla Müslüman olan bir ülke olarak İsrail'i ilk kuruluşundan beri tanımış ve diplomatik ilişkilerini kesintisiz sürdürmüş tek bir Türkiye vardı. Ama bugün İsrail çoğu Arap ülkeleriyle, Fas'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, zaten Mısır'la öteden beri ilişkilerini düzeltmiş vaziyette. O bakımdan İsrail Türkiye'ye baktığında eskisi kadar bu ilişki hala değerli belki, ama eskisi gibi yani tek başına bir eski geleneksel ağırlığı değişmiş bir ülke. Mesela nasıl ki Yunanistan, efendim, Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkileri ne zarar gelmesini istemeyecekse Türkiye ile ilişkileri onarmak amacıyla, aynı husus İsrail için de geçerli. İsrail de o cephede yer almış bir ve yer almaya devam eden bir ülke. Şimdi bunlar yılların birikimi. Yani son bir yılın ve 6 ayın değil, son 10 yılın hatta 15 yılın birikimi bütün bu tablo. Bunları şey yapmak, yani hakikaten tırnak içinde yine onarmak, çok ciddi, kapsamlı, ciddi ön çalışmalar gerektirir. Bu da dışişleri kançalaryalarının işidir. Belki diğer ülkeler bakımından bu durum var, ama bizim bakımımızdan yok. Yani bugün Dışişleri Bakanlığı ve bakanı bile devre dışı bu gibi konularda. O bakımdan yani bir ilerleme kaydedilirse, ki ben arzu ederim. Yani niçin Türkiye'nin ilişkileri, yöntemi yanlış olsa bile, bilmem, kullanılan vasıtalar yanlış olsa bile, sonuç olumlu olursa eyvallah, yani bundan memnuniyet duyarız. Ama yani bir işe soyunduğun zaman bu işe bilinen donelerle, bilinen yöntemlerle, denenmiş yöntemlerle yaklaşmak sonucu daha sağlam getirir, daha zamanlıca getirir. Ama şimdi böyle büyük bir kasırga içinde, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi kasırgaları da çare bulmak için yine aynı hızla bir üst üste gelen hamleler yapılıyor dış ilişkilerde.
Peki efendim, şunu da sormak istiyorum. Yani bu kadar tabii ilişkileri onarmak gereken bir sürü komşusu var tabii Türkiye'nin. Sadece İsrail, Mısır da değil. Hatta Körfez hattına uzanan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yunanistan'ı, Ermenistan'ı, İran'la verili problemleri, Suriye'si, Irak'ı, hani bitmeyen, hatta Bulgaristan'ı da katabiliriz dört bir yanında. Ve hükümetin kendisi zaten normalleşme diyerek belli spesifik ülkelerle de düğmeye basıyor. Bir yandan ama bu kadar hani normalleşme ihtiyacı anlaşılıyor, ya da belki politika değişikliği yapma ihtiyacı varken, bir yandan da Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri, arabuluculuk arayışını görüyoruz. Yani enteresan geliyor tabii insan, hani kendi komşularıyla bu kadar sorunlu bir ülkenin başka coğrafyalardaki en son Ukrayna'yla Rusya arasında ki tabii orası ayrı bir derin tarihsel çerçevesi olan bir dava. Bir de Balkanlarda şimdi Bosna Hersek'te aynı şekilde. Böyle bir kapasitesi var bu Türkiye'nin diye öncelikle sorarak başlamak istiyorum. Oradaki dosyalar itibariyle karmaşık çünkü her iki.
Böyle bir kapasitesi olabilirdi eğer Türkiye demokrasisini işleten, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, itibarlı, öngörülebilir yapacakları ve söyledikleri ile uyumlu bir ülke olsaydı bu Balkanlardaki girişim, hatta Rusya-Ukrayna konusundaki girişimlere bir sonuca gidici bir değer taşıyabilirdi. Ama bu yani biz yine burada bir bütüncül yani bir birleşik bir strateji ben yine göremiyorum. Yine bir böyle bir yandan para arayışı içinde olan bir ülke, bir yandan itibar arayışı, öbür tarafta da itibar arayışı içinde görünümünü veriyor. Ben demiyorum ki yani bu boşa harcanan çabadır. Bilemem yani taraflar buna sahip çıkarlarsa belki bir işe bir iş yarar. Çünkü Türkiye Balkanlar'da en çok söz sahibi olması gereken ülkelerden biri. Ama içeride bu kadar sorunları olan, bu kadar zemin kaybetmiş bütün bölge ülkeleriyle, Avrupa Birliği ile, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri bu kadar sorunlu olan bir ülkenin ağırlığı ne kadardır? Onu pek yani pek inandırıcı göremiyorum. Şeyin İsrail konusunda bir cümle söylemeyi unuttum.
Tabii buyurun. Tabii.
İsrail mesela diyecek ki Suriye konusunda ve İran konusunda bazı beklentiler ifade edecek Türkiye'ye. Tamam. Yani Türkiye bunları onarma şeyi aşkına Suriye konusunda zaten yani bir şikayeti değil de yani İsrail Suriye konusunda Türkiye'nin bastırmasını isteyecek. İran konusunda nükleer şey konusunda İran'ı bilmem şöyle yapın diyebilir. Türkiye bunları yapabilecek mi? Pek de onu da göremiyorum.
Göremiyoruz, evet. Evet. Tabii çok uzaklara gidip de kendi komşumuzun topraklarında askeri varlığımız olduğunu herhalde unutmamak lazım. En başta sınır komşularıyla da normalleşme daha hayırlı olabilir gibi bir hissiyat içerisindeyim doğrusu. Çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirme için.
Son bir kelime.
Tabii yani buyurun, buyurun.
Yani dış ilişkilerinin bütün anahtarı yine Suriye. Yani diğer bütün açılımlar şeyler bir kısmı ekonomik, parasal, mali nedenler, bir kısmı itibar edinme. Ama dış politikada gerçek bir zihniyet değişikliğiyle işaret edecek yer Suriye politikanın değişmesidir. Suriye'den askerlerimizin çekilmesi, Suriye'nin hep tekrarladığımız, Suriye'nin toprak bütünlüğü, efendim ulusal bağımsızlığı ve egemenliğine gerçekten sahip çıkıp ilişkilerimizi Suriye'yle onarmak. Esas şey sınav, Türk dış politikasının sınavı hala Suriye olmaya devam etmektedir.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Oldu, sağ olun, görüşmek üzere.
Emekli Bilgelcimiz Faruk Lioğlu'nun değerlendirmelerini aldık. Türkiye bir yandan normalleşme başlığı açtı. Büyükelçimizin ifadesi ilişkileri onarma başlığı açtı. Diğer yandan da bir sanki 2022'de arabuluculuk başlığı açıyormuş gibi görüntü var. Biz de bunun üzerinden konuştuk kendisiyle. Efendim Tom Baxter'dan Tell Her Today ile veda edelim. Bugün size yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Someone, it's hard to see.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.